Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. Ayrım. 10. Bölüm. Eve evine dönmeden önce sözde intiharlar arasındaki benzerlikleri ve senatörün ölümünü de henüz nedeni belirlenemeyen bu vakalarla birlikte tuttuğunu açıklayan detaylı bir rapor hazırladı. Bulgularını kumandanın bilgisayarına aktardı ve bir kopyasını da evindeki kendi bilgisayarına gönderdi. Karısı o ünlü ziyafetlerinden birini vermiyorsa, Whitney'in sabah olmadan önce raporu alacağından emindi. Bu umutla cinayet masasından doğruca elektronik dedektifleri departmanına geçti. Finney masasının başındaydı. Dolgun parmaklarıyla hassas aletler üzerinde çalışıyordu ve mikro gözlükler gözlerini fincan tabağı gibi gösteriyordu. "Bugünlerde bakım ve tamir yapıyor musunuz?" Eve eski dostunun ritmini bozmamaya çalışarak bir kalçasını onun masasının üzerine dayadı. Cevap olarak homurtudan başka bir şey beklemiyordu ve aldığı da o oldu. Finney anlaşılmaz bir nesneyi temiz bir tepsinin üzerine koyarken Eve bekledi. "Birisi eğleniyor ve oyunlar oynuyor," diye mırıldandı Finney. "Şefin bilgisayarına bir tür virüs sokmuş. Hafıza kartı yanmış ve GCC ayvayı yemiş." Eve, dostunun az önce tepsinin içine bıraktığı nesnenin GCC olduğunu tahmin etti. Bilgisayarlar onun uzmanlık alanına girmediği için bu nesnenin de ne işe yaradığını bilmiyordu. "Bir şeyler bulabildin mi?" "Henüz değil." Minik cımbızlarla nesneyi tutup gözlüklerinin önüne doğru kaldırarak inceledi. "Ama bulacağım. Virüsü buldum ve temizledim. Öncelikli olan şey buydu. Ama bu küçük dostumuz ne yazık ki ölmüş. Üzerinde otopsi yaptığımda ne olduğunu anlayacağım." Eve kendini tutamayarak gülümsedi. Entegreleri ve çipleri insan gibi görmek ancak Finney'in yapabileceği bir şeydi. Finney nesneyi yerine bıraktı, tepsiyi mühürledi ve gözlüklerini çıkardı. Bir an görmekte zorlanarak gözlerini kırpıştırdı. "İşte bizim Finney," diye düşündü Eve. "Bitkin, çökük, şişko ve ben onu böyle seviyorum." Finney, Eve'in polislik kariyerine büyük katkılarda bulunmuş, ona disklerle veya sanal gerçeklik programlarla alamayacağı türden bir eğitim vermişti. Finney, cinayet masasından EDD'nin yöneticiliğine transfer edilmiş olmasına karşın, Eve hala onunla çalışmayı tercih ediyordu. diye başladı Eve, "beni özledin mi? Bir yere mi gitmiştin ki?" Finney sevimli bir tavırla sırıttı ve elini bademli şekerlerle dolu bir kaseye daldırdı. "Gösterişli balayın nasıl geçti?" "Güzeldi." En son yemek yediğinden beri saatler geçtiği için Eve de birkaç tane şekerleme aldı. "Sonunda bir cesetle karşılaşmama rağmen bana ulaştırdığın veriler için çok teşekkür ederim." "Bir şey değil. İntihar vakası için fazlasıyla karışık durumlar." "Belki." Finney'in ofisi Eve'inkinden çok daha büyüktü. Sonuçta Finney'in rütbesi daha yüksekti ve geniş yerlerde çalışmayı seviyordu. Duvardaki ekranda her zaman olduğu gibi klasik film kanalı görünüyordu. Eve ekrana baktığında Indiana Jones'u yılanlarla dolu bir kuyuya sarkıtırlarken gördü. "Ama birkaç ilginç yönü var." "Öyle mi? Paylaşmak ister misin?" "O yüzden buradayım." Senatörün dosyasından aldığı verileri kopyalamış ve diski cebine atmıştı. "Burada bir beyin kesiti görüntüm var ama çözünürlük biraz kötü. Biraz temizleyip işlemden geçirebilir misin? Ayılar doğal park ormanına dışkılarını bırakabilirler mi?" Finney diski gülerek aldı, bilgisayarına döndü ve diski yükledi. Birkaç saniye sonra çatık kaşlarının altından görüntüye bakıyordu. Berbat bir resimleme. "Ekrandan kaydetmek için portatif bir kayıt cihazı falan mı kullandın? Bu konuyu açmasak daha iyi olur." Finney başını çevirdi ve kaşlarını çatarak Eve'i inceledi. "Bıçak sırtında mı yürüyorsun Dallas?" "Şimdilik dengem yerinde. Öyle devam etmesini umalım." Olaya kişisel olarak katılmayı tercih eden Finney bir klavye çıkardı. Şişkin parmakları bir arp virtüözünün parmakları gibi tuşların üzerinde hızla gidip gelmeye başladı. Eve görmek için yaklaştığında Finney bir omzunu sertçe yukarı kaldırdı. "Kabalık etme evlat." "Görmem gerek." Finney'in sihirbaz parmaklarının komutlarıyla görüntü şekillenmeye ve netleşmeye başladı. Finney çalışırken kendi kendine mırıldanıyor, ayarlar yapıyor, zaman zaman gözlerini kısıyordu. Eve sabırsızlıkla beklerken arkasındaki ekranda Harrison Ford'la yılanlar arasında müthiş bir mücadele başlamıştı. "Bu bilgisayarda yapabileceğimizin en iyisi bu. Eğer daha fazlasını istiyorsan ana bilgisayara götürmem gerek." omzunun üzerinden iğve bir bakış attı. Ancak ana bilgisayarı kullanmak için isim girmek zorundasın. Yani teknik olarak. Eve, Feeney'in kendisi için kuralları hiçe sayabileceğini ve amiriyle sert bir görüşme yapma riskini göze alabileceğini biliyordu. Şimdilik bununla idare edelim. Şunu gördün mü Feeney? Minik gölgenin hemen altında ekrana dokundu. Çok ilginç bir travma görüyorum. Beyni domates gibi ezilmiş olmalı. Peki ya şu? Eve yavaş yavaş seçebilmeye başlamıştı. Bunu daha önce de gördüm. Diğer iki vakada. Nörolog falan değilim ama sanırım bunun burada olmaması gerek. Hayır, dedi Eve yerinden doğrulurken. Orada olmaması gerek. Eve geç saatte evine döndüğünde kapıda Somerset'le karşılaştı. Burada sizi görmek isteyen iki bay var Teğmen. Eve aniden irkildi. İzin almadan aşırdığı verileri hatırladı. Üniformalı mı? Somerset'in yüzü daha da asıldı. Pek öyle denemez. İkisini de ön taraftaki salona aldım. Siz ne zaman geleceğinizi bildirmediğiniz, Rourke da ofiste olduğu halde beklemekte ısrar ettiler. Pekala, ben hallederim. Midesinin gurultularını bastıracak dişe dokunur bir şeylere, sıcak bir banyoya ve düşünmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Ama bunun yerine ön salona gitti ve orada Leonardo ile Jess Barrow'u buldu. Önce rahatladı ama sonra sinirlendi. Lanet olasıca Somerset, Leonardo'yu tanıyordu ve kendisini kimin beklediğini pekala söyleyebilirdi. Dallas, Leonardo kendisini gördüğünde ay yüzünde kocaman bir sırıtış belirdi. Zümrüt rengi bir gömlek ve mor tonlarında dar bir pantolon giymiş olan dev adam, Eve'i karşılamak için salonun diğer ucundan ona doğru yaklaştı. Mavis'in ona hayran olmasına şaşırmamak gerekirdi. Eve, kemiklerini kıracak kadar sıkıca sarıldı ve gözlerini kısarak baktı. Henüz saçınla ilgilenmemişsin. Trina'yı kendim aramak zorunda kalacağım. Ah, lanet olsun. Eve endişeli bir tavırla saçlarını parmaklarıyla taradı. Şimdi bununla ilgilenecek zamanım gerçekten yok. Görünüşün için zaman yaratmak zorundasın. Sadece kendi adına önemli bir toplumsal figür olduğun için değil, aynı zamanda Rourke'un karısı olduğun için. Ben bir polisim, lanet olsun diye düşündü Eve. Şimdiye kadar karşılaştığı kurbanların ya da suçluların hiçbiri saç biçimiyle ilgili yorum yapmamıştı doğrusu. Pekala, fırsat bulur bulmaz. Bakımını aksatıyorsun diye suçladı Leonardo, Eve'in bahanelerini eğimli bir tepeden kaya yuvarlar gibi bir kenara atarak. Gözlerinin altı çökmüş ve kaşlarının da alınması gerekiyor. Evet ama Trina bir seans yapmak için seninle bağlantı kuracak, er ya da geç. Leonardo, Eve'i salonun diğer ucuna götürdü ve bir koltuğa zorla oturttu. Rahatla diye emretti. Ayaklarını uzat. Zorlu bir gün geçirmişsin. Sana içecek bir şey getirmemi ister misin? Hayır, gerçekten. Ben biraz şarap. Leonardo neşeyle gülümsedi ve Eve'in omuzlarına kısa bir masaj yaptı. Ben hallederim. Bu arada endişelenme. Jess ve ben fazla zamanını almayacağız. Doğuştan bakım uzmanı olan biriyle tartışmanın yararı olmaz dedi Jess. Leonardo şarap getirmek için uzaklaşırken. Seni gördüğüme sevindim Teğmen. Sen de kilo verdiğimi, kilo aldığımı ya da yüz bakımına ihtiyacım olduğunu falan söylemeyecek misin? Eve derin bir iç çekti ve arkasına yaslandı. Kalçaya işkence yapmak için tasarlanmamış bir koltukta oturmak inanılmayacak kadar zevkliydi. Pekala, sizi dinliyorum. Ben gelene kadar Somerset'in sizi aşağılamasını göze aldığınıza göre bana söyleyecek önemli bir şeyiniz olmalı. Aslında biraz şaşırdı ve bizi buraya kapadı. Sanırım biz gittikten sonra herhangi bir şey aşırmadığımızdan emin olmak için salonda detaylı bir tarama yapar. Jess oturdu ve Eve'in ayaklarının dibindeki minderin üzerinde bacak bacak üstüne attı. Gümüş rengi gözleri parlıyor, yumuşacık bir sesle konuşuyordu. Bu arada biblolar çok güzel. Biz de seviyoruz. Eğer etrafta bir tur atmak istiyorsan Leonardo beni oturtmadan önce söylemeliydin. Bir süre buradan kalkmayı düşünmüyorum. Sana bakmak yeterince iyi. Şimdiye dek omuz omuza verdiğim en çekici polis olduğunu söylersem umarım kızmazsın. Biz omuz omuza mı verdik Jess? Eve'in kaşları kalktı ama kâküllerinin altında kayboldu. Hiç fark etmemiştim. Jess güldü ve güzel ellerinden biriyle Eve'in dizine hafifçe vurdu. Bir ara bu evde bir tur atmak isterim ama şimdilik senden bir iyilik rica edeceğim. İptal edilmesi gereken bir trafik cezan mı var? Jess'in yakışıklı yüzünde neşeli bir sırıtış belirdi. Hazır sen söylemişken, Leonardo elinde kaliteli beyaz şarap dolu bir kristal kadehle geldi. Onunla dalga geçmeyeceğiz. Eve kadehi aldı ve başını kaldırıp Leonardo'ya baktı. Benimle dalga geçmiyor, flört ediyor. Anlaşılan tehlikeli yaşamaktan hoşlanıyor. Jess, melankolik bir kahkaha patlattı. Yakalandım. Mutlu evli kadınlar, flört etmek için en güvenli olanlarıdır. Şarabını yudumlayan Eve'in yüzüne bakarak ellerini iki yana açtı. Hiçbir zararı yok. Eve'in bir elini tuttu ve alyansının üzerindeki zarif oymanın üzerinde parmağını gezdirdi. Beni kızdıran son adam şu anda hayatını kapalı kapılar ardında geçiriyor dedi Eve doğal bir tavırla. Tabii ben iyice canını çıkardıktan sonra girdi oraya. Ah! Jess güldü ve korkmuş gibi yaparak Eve'in elini bıraktı. Belki de bu iyiliği Leonardo'nun rica etmesine izin versem daha iyi olur. Mavis için dedi Leonardo. Sevdiği kadının adını her andığında olduğu gibi gözleri parladı ve nemlendi. Jess, demo bandının hazır olduğunu düşünüyor. Müzik ve eğlence endüstrisi oldukça zorlu bir alan biliyorsun. Kalabalık, rekabetçi ve dalaverelerle dolu. Öte yandan Mavis'in gözü başka hiçbir şey görmüyor. Pandora ile olanlardan sonra Leonardo omuz silkti. Daha önce olanları düşünürsen Mavis'in tutuklanması, Mavi Sincap'tan kovulması, yaşadığı bütün o sıkıntılar, bütün bunlar onu çok yıprattı. Biliyorum. Olanlarda kendisinin de payı olduğu için Eve bir kez daha suçluluk duygusunu hissetti. Ama artık hepsi geride kaldı, senin sayende. Eve'in başını iki yana sallamasına karşın Leonardo ısrar etti. Ona inandın, onun için uğraştın ve onu kurtardın. Şimdi onun için bir şey daha yapmanı isteyeceğim. Çünkü onu en az benim kadar sevdiğini biliyorum. Eve'in gözleri kısıldı. Beni çok güzel bir şekilde kapana kıstırıyorsun değil mi? Leonardo gülümsemesini gizlemeye gerek görmedi. Umarım öyledir. Aslında fikir bana ait dedi Jess. Leonardo'nun biraz dürtülmesi gerekiyordu. Dostluğunu ya da pozisyonunu kullanıyor olmak istemedi. Polis olarak pozisyonumu mu? Hayır, Jess gülümsedi. Rourke'un karısı olarak. Ah, bunu umursamıyor bile diye düşündü keyifle. Bu, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen güçlü bir kadın. Kocan çok nüfuzlu bir adam Dallas. Eve, Rourke'un nasıl biri olduğunu biliyorum diye karşılık verdi. Bu tam olarak doğru değildi. Mülkleri ve operasyonları ile ilgili tam bir bilgisi yoktu. Olmasını da istemiyordu. Ondan ne istiyorsunuz? Sadece bir parti dedi Leonardo. Bir ne? Mavis için bir parti. Gösterişli bir parti dedi Jess araya girerek. Baş döndürücü bir parti. Bir toplantı. Leonardo Jess'e uyaran bir bakış attı. Kısacası Mavis'in kendini insanlara gösterebileceği bir organizasyon. Belki itiraz edersin diye henüz bu konudan ona söz etmedim. Ama Rourke bazı kişileri davet ederse... Eve gözlerini ayırmadan ona bakarken Leonardo'nun tavırlarında büyük bir mahcubiyet vardı. Çok insan tanıyor o. Müzik diskleri alan, kulüplere giden, eğlence arayan insanlar. Jess kendine güvenen bir tavırla sırıtırken hiç de mahcup bir hali yoktu. Belki de sana biraz daha şarap getirsek iyi olur. Ama Eve neredeyse hiç dokunmadığı kadehini bir kenara bıraktı. Bir parti vermesini istiyorsunuz. Eve bir tuzaktan şüphelenircesine ikisinin de yüzünü inceledi. Hepsi bu mu? Aşağı yukarı. Leonardo'nun içinde bir umut ışığı belirdi. Parti sırasında demo kaydını dinletmek, Mavis'e canlı bir konser verdirtmek istiyoruz. Bunun bir hayli masraf çıkaracağını biliyorum ama karşılığını ödemek için Rourke paraya önem vermez. Eve parmaklarını koltuğun dirseklerine vurarak düşündü. Onunla konuşacağım ve size bir cevap vereceğim. Sanırım çabuk olmasını istersiniz. Olabildiğince. Size bir cevap vereceğim dedi Eve ayağa kalkarken. Teşekkürler Dallas. Leonardo genç kadını yanağından öpebilmek için neredeyse iki büklüm oldu. Artık kaybolsak iyi olur. Müthiş bir başarı kazanacak dedi Jess. Sadece biraz desteğe ihtiyacı var. Cebinden bir disk çıkardı. Bu demonun bir kopyası dedi. Özellikle işlenmiş bir kopya diye düşündü Teğmen için özel olarak. Bir dinle, neler yaptığımızı bir gör. Eve, Mavis'i düşünerek gülümsedi. Dinlerim. Eve, üst katta otomatik aşçıyı programladı. Çok geçmeden bahçeden toplanmış domateslerden yapılma bir sosla tatlandırılmış, dumanı tüten bir tabak makarnayı mideye indirmişti bile. Rourke'un sahip olduğu imkanlar, Evie hala şaşırtmaya devam ediyordu. Banyo yaparken bunları düşünüyordu. Sonradan aklına gelen bir fikirle Rourke'un Paris'ten aldığı köpüklü tuzdan suya biraz boşalttı. Suyun geçirdikleri balayı gibi koktuğunu düşündü. Yoğun ve romantik. Küçük bir göl büyüklüğündeki küvete gömüldü ve derin bir iç çekti. Düşünmeye başlamadan önce zihni boşaltmak gerekir diye geçirdi içinden ve duvardaki bir kontrol panelini açtı. Yatak odasındaki bilgisayara diski çoktan yüklemişti. Şimdi banyodaki kontrol panelinden çaldırabilirdi. Sıcak köpüklü suyun içinde arkasına yaslandı ve başını iki yana salladı. Elinde ikinci kez doldurduğu şarap kadehini tutuyordu. Burada ne işi vardı? Eve Dallas, zor yoldan kendini yaratmış bir polis, karanlık bir ara sokakta terk edilmiş ve tacize uğramış bir şekilde bulunmuş, isimsiz bir çocuk. Ellerinde kendi hafızasından silinmiş bir cinayetin kanıyla. Daha bir yıl önce o anı hala yarım yamalaktı ve hayatı sadece çalışmaktan, hayatta kalmaktan ve daha çok çalışmaktan ibaretti. Ölüyü savunmak onun işiydi ve Eve işinde gerçekten çok iyiydi. Bu yeterliydi. Yeterli olmasını kendisi sağlamıştı. Rourke'la karşılaşana kadar. Parmağındaki yüzüğün parıltısı onu şaşırtmaya devam ediyordu. Rourke onu seviyordu. Eve'i istiyordu. Hatta becerikli, yetkin, başarılı ve gizemli Rourke'un ona ihtiyacı vardı. Bu da bilmecelerin en büyüğüydü zaten. Ve çözmeyi başaramadığına göre belki zaman içinde kabullenmeyi öğrenebilirdi. Şarap kadehini dudaklarına götürdü. Suyun içine biraz daha gömüldü ve uzaktan kumandanın düğmesine bastı. Bir an sonra odada bir renk ve ses cümbüşü patladı. Eve kulakları sağır olmadan önce sesi kıstı. Ardından Mavis bütün egzotikliği ve yetkinliğiyle ekranda belirdi. Sesi çığlık çığlığaydı ama son derece etkileyiciydi ve Jess'in özel olarak Mavis için hazırladığı müzikal altyapılarla harika bir izlenim bırakıyordu dinleyenlerde. Müzik ateşli, acımasız ve vahşiydi. Tam Mavis'e uygun bir şekilde. Ama Eve dinlemeye devam ederken müziğin ve gösterinin biraz daha parlatılmış olduğunu fark etti. Mavis'in tarzında daima parıltılar ve ekstremler vardı ama şimdi daha önce sahip olmadığı türden bir cila vardı sanki. Prodüksiyon değerleri diye düşündü Eve. Düzenlemeler, işlenmemiş bir elması ve yeteneği görebilen bir göz. O yeteneği geliştirmekte yardımcı olma isteği. Eve'in Jess hakkındaki düşünceleri değişmeye başlamıştı. Belki kendi karmaşık konsolunu göstermeye meraklı, şımarık bir çocuk gibi görünüyordu. Ama aslında o konsolu kullanmayı gayet iyi biliyordu. Dahası Mavis'i anlıyordu. Onun ne olduğunu ve ne yapmak istediğini anlıyordu. Şimdi de bunu iyi yapması için bir yol bulmuştu. Eve kendi kendine güldü ve dostunu selamlamak için kadehini kaldırdı. Görünüşe bakılırsa gerçekten de bir parti vermeleri gerekecekti. Jess, şehirdeki stüdyosunda demoyu bir kez daha gözden geçiriyordu. Eve'in diski izleyeceğini gerçekten umuyordu. Eğer bunu yaparsa zihni açılacaktı. Rüyalar için, ardına kadar. Rüyalarının ne olacağını bilmeyi umuyordu. Eve'i nereye götüreceklerini de. O zaman onun göreceklerini Jess de görecekti. Hepsini belgeleyebilirdi. Ama araştırması henüz rüyaları izlemesini sağlayamıyordu. Bir gün diye düşündü. Bir gün. Ama Eve'in rüyaları onu geçmişe, karanlığa götürmüştü. Hepsi karma karışıktı. Bir an şoka sokacak kadar net oluyor, sonra rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi yine karışıyorlardı. Korku vericiydi. Rüyasında Rourke'u görüyor ve o zaman yatışıyordu. Meksika'da baş döndürücü bir gün batımını izliyor, sonra karanlıkta sevişiyor, bir lagünün köpüklü sularında birlikte yüzüyorlardı. İçine girdiğinde kulağının dibinde Rourke'un sesini duyuyor, her şeye boş veriyordu. Sonra babasını görüyordu. Eve'i yatağa bastırıyordu. Eve henüz savunmasız, çaresiz, incinmiş ve korkmuş bir çocuktu. "Lütfen, yapma." Kokusunu hala hatırlıyordu. Şekerli alkol kokusu. Çok tatlı, çok güçlü. Tecavüz ederken çığlıklarını bastırmak için elini ağzına kapadığından Eve bir yandan ağlıyor, bir yandan o kokuyla boğuluyordu. Ana rahmine düştüğümüz anda kişiliklerimiz bellidir. Reyna'nın kendinden emin ve soğukkanlı sesi havada yankılanıyordu. Neysek oyuz. Seçimlerimiz doğum anında çoktan belirlenmiştir. Çöplük, sidik ve ölüm kokan berbat ve soğuk bir odada küçücük bir çocuktu ve ellerinde kan vardı. Biri onu kollarından tutmuş, zapt etmeye çalışıyordu. Oysa korkuya kapılmış çaresiz bir çocuğun yapacağı gibi çırpınıyor, vahşi bir yaratık gibi mücadele ediyordu.
Yapma, yapma, yapma.
Şşt, Eve, sadece rüya görüyorsun.
Rourke onu sıkıca göğsüne bastırdığında Eve'in vücudundaki yapış yapış ter, gömleğini sırılsıklam, kalbini ise paramparça etti.
Artık güvendesin.
Seni öldürdüm. Öldün. Mezarında kal.
Uyan artık.
Eve'i yatıştırmak için doğru yolu bulmaya çalışırken Rourke dudaklarını onun alnına dayadı. Elinden gelse zamanda geri döner ve Eve'i bu hale getiren, yıllar sonrasında onu hala izlemeye devam eden şeyi büyük bir zevkle öldürürdü.
Uyan artık hayatım.
Benim.
Rourke. Kimse canını yakmayacak. O gitti artık, diye mırıldandı Rourke.
Eve mücadele etmeyi bırakıp titremeye başladığında. Asla geri gelmeyecek, diye ekledi.
Ben iyiyim.
Bir kabusun ortasında yakalanmak Eve'in her seferinde kendisini mahcup hissetmesine neden oluyordu.
Ben iyiyim.
Ben değilim. Titremeler yatışana kadar Rourke karısını kollarında tutmaya ve okşamaya devam etti.
Kötü bir kabustu.
Eve gözlerini kapalı tutuyor, kocasının tertemiz erkek kokusuna odaklanmaya çalışıyordu.
Bana bir daha yatmadan önce acı soslu makarna yememem gerektiğini hatırlat.
Rourke'un giyinik ve yatak odasının loş ışıklı olduğunu fark etti.
Sen yatmamışsın.
Daha yeni geldim. Rourke sevgili Eve'ni sırtüstü yastığa bıraktı ve yüzünü incelerken yanağındaki kurumuş gözyaşını sildi. Hala solgunsun. Onu bu halde görmek Rourke'un içini parçalıyordu. Neden en azından bir yatıştırıcı almıyorsun?
Sevmiyorum.
Her zaman olduğu gibi kabus yine arkasında hafif bir baş ağrısı bırakmıştı. Çok yakından bakarsa Rourke'un göreceğini bildiğinden hemen bu düşünceyi kafasından attı.
Bir süredir hiç kabus görmemiştim. Aslında haftalardır.
Eve şimdi daha sakindi. Yorgun gözlerini ovaladı.
Karma karışık bir şeydi. Tuhaftı.
Belki de sadece şarap yüzündendir.
Belki de strestendir.
Yorgunluktan bitkin düşene kadar çalışıyorsun. Eve başını eğdi ve Rourke'un kolundaki saate baktı.
Sabahın ikisinde işten dönen kim?
Kocasının gözlerindeki endişeyi silme isteğiyle gülümsedi.
Son zamanlarda yeni bir küçük gezegen daha mı satın aldın yoksa?
Hayır, sadece birkaç küçük uydu. Rourke ayağa kalktı ve gömleğini çıkardı. Ama Eve'in çıplak göğsüne diktiği düşünceli bakışları yakalayınca bir kaşını kaldırdı.
Çok yorgunsun.
Daha fazla yorulmak zorunda değilim. Bütün işi sen yapabilirsin.
Rourke ayakkabılarını çıkarmak için otururken gülüyordu.
Çok teşekkür ederim ama neden senin de katılabileceğin enerjiyi bulana kadar beklemiyoruz?
Tanrım, fazlasıyla evli. Ama Eve bitkin bir şekilde yatağa yıkıldı.
Baş ağrısı beyninin bir köşesinde saldırmak için sinsice bekliyordu.
Rourke da soyunup yanına uzandığında Eve başını onun omzuna dayadı.
Eve döndüğüne sevindim.
Ben de öyle.
Karısının alnına bir öpücük kondurdu.
Artık uyu bakalım.
Peki.
Avucunun altında Rourke'un kalp atışlarını hissetmek huzur veriyordu. Ama ona ihtiyacı olduğu için Eve utanıyordu.
Sence ana rahmine düştüğümüzde programlanmış oluyor muyuz?
Ne?
Merak ediyorum.
Eve uykuyla uyanıklık arasındaki o tatlı bölgedeydi ve sesi şimdiden uykulu çıkmaya başlamıştı bile.
Sadece şans, gen yapısı, sperm ve yumurtada bulunan bir şey sonucu muyuz?
Hepsi bu mu?
Bizi yaratan nedir Rourke, seni ve beni?
Biz hayatta kalmayı başaranlarız dedi Rourke ama karısının çoktan uykuya dalmış olduğunu biliyordu. Sadece hayatta kaldık.
Rourke uzunca bir süre Eve'in nefesini dinleyerek ve yıldızları seyrederek uyanık kaldı.
Eve'in sorunsuz bir şekilde uyuduğundan emin olunca o da uyku zamanının geldiğine karar verdi. Sabah saat 7'de Kumandan Whitney'in ofisinden gelen bir mesaj Eve'i uyandırdı. Hemen ofise çağrılmayı zaten bekliyordu ama yüz yüze rapor vermeden önce hazırlanmak için 2 saati vardı.
Rourke'un çoktan kalkmış, giyinmiş ve monitöründe haberleri tararken kahvesini yudumlamaya başlamış olduğunu görmek hiç de şaşırtıcı gelmiyordu artık.
Eve her zamanki gibi homurdanarak günaydın dedi ve kahvesiyle birlikte duşa girdi. Geri döndüğünde Rourke'u telelinkte görüşme yaparken buldu.
Konuşmalardan anladığı kadarıyla borsa simsarıyla görüştüğünü tahmin etti.
Eve giyinirken bir yandan yemek için bir kurabiye aldı ama Rourke onu elinden yakaladı ve kanepeye oturmaya zorladı.
Öğlen seni tekrar ararım dedi Rourke monitöre, sonra hemen bağlantıyı kesti. Acelen nedir diye sordu Eve dönerek. Whitney ile görüşmek ve onu ilgisiz gibi görünen üç vakanın birbiriyle bağlantılı olduğuna, davayı izlememe izin vermesi ve yasa dışı yollardan elde ettiğim veriyi kabul etmesi gerektiğine ikna etmek için 1,5 saatim var. Sonra da çocuk yaşta lisanssız fahişe çalıştıran ve birini kendi elleriyle ölesiye döven aşağılık bir pezevengi içeri tıkmak ve orada kalmasını sağlamak için mahkemede tanıklık etmem gerekiyor. Rourke karısını hafifçe öptü. Yani ofiste sıradan bir gün daha. Biraz çilek ye. Çileğe oldum olası zaaf duyan Eve hemen keseden bir çilek aldı. Bu gece için herhangi bir programımız yok değil mi? Hayır. Aklında bir şey mi var? Sadece birlikte biraz zaman geçirebileceğimizi düşünüyordum. Eve omuz silkti. Tabii devlet güvenlik sistemini hiçe saydığım için soruşturmaya alınmamışsam. Bunu senin adına yapmama izin vermeliydin. Rourke sırıttı. Kısa süre içinde istediğin verilere buradan ulaşabilirdim. Eve gözlerini kapadı. Bana bunu söyleme. Gerçekten bilmeme gerek yok. Peki, birkaç eski film seyretmeye, patlamış mısır yemeye ve kanepenin üzerinde sevişmeye ne dersin? Teşekkür ederim derim. O halde çıkıyoruz. Rourke ikisinin de kupasına biraz daha kahve doldurdu. Hatta belki bu akşam birlikte yemek bile yiyebiliriz. Şu dava, daha doğrusu davalar seni fazlasıyla hırpalıyor. Hiçbir ipucu bulamıyorum. Ne neden ne de nasıl sorularına cevap bulabiliyorum. Fitzhugh'un eşi ve ortağı dışında kimse doğru yoldan biraz olsun şaşmamış ve o ikisi de tam anlamıyla salak. Eve boynunu gevşetmek için iki yana sertçe çevirdi. İntihar vakaları cinayete girmez ama bunlar cinayet gibi görünüyor. Derin ve yorgun bir iç çekti. Whitney'yi ikna etmek için elimde olanlar sadece bunlarsa beni ayaklarının altında çiğnemesine izin vermek zorunda kalacağım. Sezgilerine güven. Akıllı bir erkek kadınların sezgilerine güvenir. Yakında göreceğiz. Eğer seni tutuklarlarsa hayatım, bekliyor olacağım. Ha ha. Somerset dün gece ziyaretçilerin olduğunu söyledi, dedi Rourke. Eve soyunma odasına geçmek için kalkarken. Ah, lanet olsun, unutmuştum. Eve bornozunu yere attı ve çırılçıplak bir halde giysilerini karıştırmaya başladı. Bu Rourke'un asla izlemekten bıkmadığı bir sahneydi. Açık mavi bir gömlek buldu ve askıdan çekip aldı. İşten sonra hızlı bir orji için iki erkek attım eve. Resim çektiniz mi? Eve güldü ve tam kot pantolonunu dolaptan alacakken mahkemeye gideceğini hatırlayarak kumaş pantolon giymeye karar verdi. Leonardo ile Jess geldi. Bir ricaları var. Senden. Rourke karısının tam pantolonu giyecekken iç çamaşırlarını hatırlayışını ve çekmecelerden birini çekip açışını zevkle izledi. Canım yanacak mı? Sanmam. Aslında bunu ben de istiyorum. Mavis için burada bir parti verebileceğini düşünüyorlar. Sahnede şarkı söylemesini sağlayabileceğini. Demo kayıtları bitmiş. Ben dün gece seyrettim ve çok iyi olduğunu itiraf etmeliyim. Satış için kapı kapı dolaşmaya başlamadan önce Mavis'i tanıtmaları için bu bir fırsat olacak. Pekala, muhtemelen bir iki hafta içinde yapabiliriz. Ajandamı bir kontrol etmem gerek. Eve yarı çıplak bir halde Rourke'a baktı. Hepsi bu kadar mı? Neden olmasın? Sorun değil. Eve'in yüzü asıldı. Hey, seni ikna etmek zorunda kalacağımı sanmıştım. Rourke'un gözleri beklentiyle parladı. İkna mı etmek istiyorsun? Eve yüz ifadesini değiştirmeden pantolonunun fermuarını çekti. Öncelikle teşekkür ederim ve bu kadar cömert olduğuna göre sanırım ikinci darbeyi çekinmeden indirebilirim. Rourke acele etmeksizin bir fincan kahve daha doldurdu ve gezegen dışı tarımla ilgili haberler akmaya başladığında monitöre bir bakış attı. Yakınlarda uzay istasyonu Delta'da minik bir çiftlik almıştı. İkinci darbe de neymiş bakalım? Jess bir parça üzerinde çalışmış, dün gece bana dinletti. Eve uydurmaya devam ederken Rourke'un gözlerine baktı. Çok etkileyici bir düet ve eğer parti verirsek, canlı konserden söz ediyorum, Mavis'le birlikte yapabileceğini düşündük. Rourke, başaklara olan ilgisini bir anda kaybederek gözlerini kırpıştırdı. Mavis'le birlikte ne? Birlikte söyleyebilirsiniz. Aslında bu benim fikrimdi diye devam etti Eve. Rourke'un yüzünün sarardığını gördüğünde gülmemek için kendini zor tutarak. Güzel bir sesin var. En azından duştayken kulağa çok güzel geliyor. İrlanda aksanın ortaya çıkıyor. Ben söz ettim ve Jess bu fikri çok beğendi. Rourke ağzını zorlukla kapayabildi. Yavaşça uzandı ve monitörü kapadı. İyi, gerçekten bu harika olur. Leonardo senin için harika bir kostüm tasarladı. Benim için ne? Rourke sersemlemiş bir halde ayağa kalktı. Yani bir kostüm giymemi ve Mavis'le düet yapmamı mı istiyorsun? İnsanların önünde mi? Bu onun için çok önemli. Basın ne kadar ilgilenir düşünsene. Basın. Rourke'un yüzü iyice sarardı. Tanrı aşkına Eve. Gerçekten çok seksi bir kostüm. Eve kocasına yaklaştı ve beklentili bakışlarını onun gözlerine dikerken gömleğinin düğmeleriyle oynamaya başladı. Mavis'i hemen zirveye çıkarabilir. Eve, ondan gerçekten hoşlanıyorum ve yeteneğine hayranım. Gerçekten. Ama ben... Sen çok önemli birisin. Parmağını Rourke'un göğsünün ortasına indirdi. Çok etkileyici, nüfuzlu ve muhteşem. Ama bu kadarı fazlaydı. Rourke gözlerini kıstı ve Eve'in gözlerindeki neşeli pırıltıları yakaladı. Beni işletiyorsun. Eve bir anda kahkahalara boğuldu. Ama yedin. Yüz ifadeni görmeliydin. Eve gülerken bir elini karnına bastırdı ve Rourke kulağından tutup onu kendine çekince bir çığlık attı. Seni neredeyse ikna edecektim. Hiç sanmam. Rourke kendinden çok da fazla emin olamayarak döndü ve tekrar kahvesine uzandı. İkna edebilirdim. Eğer rolümü doğru oynayabilseydim bunu yapardın. Gülmekten ikiye katlanmış bir halde kollarını Rourke'un beline doladı ve sırtına yaslandı. Ah, seni seviyorum. Kalbi ani bir duygu yoğunluğuyla sıkışırken Rourke olduğu yerde donup kaldı. Şaşkın bir halde döndü ve karısının kollarını tuttu. Ne? Eve'in kahkahaları yatışmıştı. Rourke'un gözleri delici bakıyordu. Ne var? Ne oldu? Asla söylemezsin. Rourke karısını kendine çekti ve yüzünü saçlarına gömdü. Bunu asla söylemezsin diye tekrarladı. Eve, Rourke'dan gelen yoğun duygu akımına dayanmaktan başka bir şey yapamadı. Nereden çıktı bu şimdi diye sordu kendi kendine. Evet, söylerim, elbette söylerim. Bu şekilde değil. Eve'in ağzından bu sözleri duymaya ne kadar ihtiyacı olduğunu o ana dek hiç anlamamıştı. Dürtülmeden yapmazsın, üstelik önce durup düşünürsün. Eve, inkar etmek için ağzını açtı ama sonra tekrar kapadı. Rourke haklıydı. Eve'in bu konudaki tavrı korkakça ve aptalcaydı. Üzgünüm, benim için çok zor. Elbette seni seviyorum, dedi sakince. Ancak bu bazen beni çok korkutuyor. Çünkü sen ilksin ve teksin. Rourke, konuşabileceğinden emin olana kadar karısını göğsüne bastırmış bir halde tutmaya devam etti. Sonra geri çekildi ve Eve'in gözlerine baktı. Sen benim hayatımı değiştirdin. Hayatım haline geldin. Dudaklarını onunkilere bastırdı ve öpücüğün yavaşça, derin bir şekilde paylaşılmasına izin verdi. Sana ihtiyacım var, diye fısıldadı. Eve, kollarını Rourke'un boynuna doladı ve sımsıkı sarıldı. Göster bana, hemen. 11. ayrımın sonu, sayfa 190, devamı 12. ayrımda.